98. La Clochette la Bouteille Hanı. Şimdi Mademoiselle Danglars ve dostunu Brüksel yolunda bırakarak servetinin doruğuna ulaşmak üzereyken talihsiz bir şekilde yarı yolda kalan zavallı Andrea Cavalcanti'ye dönelim. Monsieur Andrea Cavalcanti henüz genç yaşına rağmen oldukça becerikli ve zeki bir çocuktu. Bu yüzden salondaki ilk uğultuları duyduğunda yavaş yavaş kapıya yaklaşmış, bir iki odadan geçerek uzaklaşmış ve ortadan kaybolmuştu. Unuttuğumuz ama atlanmaması gereken bir hususu hatırlatalım. Cavalcanti'nin geçtiği bu iki odadan birinde elmas kutuları, kaşmirden şallar, Valencia dantelleri, İngiliz tülleri, nihayet içinde bir yığın çekici eşya olan ve sadece ismiyle bile genç kızların yüreğini sevinçle hoplatan çeyiz sepeti sergilenmişti. İşte bu odadan geçen Andrea sadece çok zeki ve çok becerikli değil ama aynı zamanda çok öngörülü olduğunu kanıtlayacak şekilde sergilenen süslerin en değerlisini yanına almıştı. Bu yolluğu kapan Andrea pencereden atlarken ve jandarmanın elinden kurtulurken kendini yarı yarıya hafiflemiş hissetmişti. Eski çağ gladyatörleri gibi iri ve uzun boylu, bir Spartalı kadar kaslı olan Andrea 15 dakika boyunca nereye gittiğini bilmeden ve sadece yakalanmak üzere olduğu yerden uzaklaşmak için koşmuştu. Montblanc sokağından çıktığında şehir kapıları konusunda hırsız içgüdülerini izleyip kendini Lafayette Caddesi'nin ucunda bulmuştu. Orada soluk soluğa kalmış bir halde durdu. Tamamen yalnızdı ve solunda geniş, çorak Saint-Lazare arazisi, sağında ise tüm enginliğiyle Paris vardı. "İşim bitti mi?" diye sordu kendi kendine. "Hayır, düşmanlarımınkinden daha olağanüstü bir çaba harcayabilirim. Demek kurtuluşum sadece 10 kilometreyi kat etmeme bağlı." O sırada Pasyoner mahallesine çıkan, tasalı görünen sürücüsü pipo içen bir araba, kuşkusuz Saint-Denis mahallesinin bir ucundaki son durağa gidiyordu. "Hey dostum!" diye seslendi Benedetto. "Ne var beyefendi?" diye sordu arabacı. "Atınız yorgun mu?" "Yoruldu mu? Ah elbette. Bu kutsal günde hiç çalışmadı. 4 kısa yol yolcusu ve çeyrek frank bahşiş. Hepsi 7 frank ediyor. Patrona 10 frank ödemem gerek. O 7 franga şu 20 franga eklemek ister misiniz?" "Memnuniyetle beyefendi. 20 frank küçümsenecek bir meblağ değil. Bunun için ne yapmam gerektiğini söylesenize." "Atınız hala yorgun değilse çok basit bir iş. Sert bir kareyel gibi hızlı gidecek. Nereye gideceğinin söylenmesi yeter." "Lower tarafına." "Ah biliyorum, likör imalathanelerinin bulunduğu yere." "Tam da öyle. Yapmanız gereken şey sadece yarın Chapelain Serval'de ava çıkacağım bir dostuma yetişmeniz. Beni saat 11.30'a kadar arabasıyla burada bekleyecekti ama saat gece yarısı oldu. Beni beklemekten sıkılmış ve tek başına gitmiş olmalı." "Mümkündür. Peki ona yetişmeye çalışmak ister misiniz?"
"Benim de tek istediğim bu."
"Ama Borgo'ya kadar yetişemezsek 20 frank, Louvre'a kadar yetişemezsek 30 frank alacaksınız."
"Ya yetişirsek?"
"40 frank,"
dedi bir an tereddüt eden ama söz vermekle hiçbir şeyi riske atmadığını düşünen Andrea.
"Tamam," dedi arabacı. "Hadi binin, yola koyulalım."
Andrea'nın bindiği araba Saint-Denis mahallesini hızla geçti, Saint-Martin caddesini kat etti, kapıyı açtı ve uçsuz bucaksız Villette'e daldı. Bu hayali dosta yetişmek söz konusu olmasa da Cavalcanti ara sıra evine geç kalmış kişilere ve hala açık olan meyhanelere doğru bir at koşulu yeşil bir arabanın geçip geçmediğini soruyordu. Ve Hollanda yolunu kat eden arabaların onda dokuzu yeşil olduğundan her adımda bilgi yağıyordu. Herkes o arabanın geçtiğini, en fazla 500, 200, 100 adım önde olduğunu söylüyordu. Sonunda o arabaya yetişiliyor ama onun arkadaşının arabası olmadığı anlaşılıyordu. Bir keresinde iki posta atının 4 nala koştuğu bir fayton Andrea'nın arabasını geçti.
"Ah," dedi Cavalcanti içinden. "Keşke böyle bir faytonum, böyle atlarım ve onları kiralamak için izin belgem olsaydı." Ve derin derin iç çekti. O faytonda Mademoiselle Danglars ve Mademoiselle d'Armilly vardı. "Hadi hızlan, hızlan," dedi Andrea. "Fazla gecikmeden ona yetişelim."
Kapıyı geçtiklerinden beri kendinden geçmişçesine tırıs giden zavallı atın üzerinde Louvre'a vardıklarında buharlar yükseliyordu.
"Dostuma yetişemeyeceğimin ve atınızın ölmesine neden olacağımın farkındayım. Bu yüzden en iyisi burada ineyim. İşte 30 frangınız. Yatmak için Cheval Rouge'a gideceğim ve ardından bulacağım ilk arabayı kiralayacağım. İyi geceler dostum."
Ve Andrea 6 tane 5 frank uzattıktan sonra çevik bir hareketle kaldırıma atladı. Parayı keyifle cebine indiren arabacı ağır ağır Paris yoluna döndü. Chaval Roche Oteli'ne gider gibi görünen Andrea bir an arabanın ufukta kaybolan görüntüsüne kulak vererek otelin kapısının önünde durdu. Ardından yoluna devam etti ve bir atlet gibi son derece hızlı adımlarla iki fersahı kat etti. Orada bir süre dinlendi. Gideceğini söylediği Chapelle en Serval'in yakınlarında olmalıydı. Andrea Cavalcanti'yi durduran yorgunluk değil, bir karar alma ihtiyacı, bir plan yapma zorunluluğuydu. Yolcu arabasına, posta arabasına binmesi imkansızdı. Yolculuk etmek için kesinlikle bir pasaport gerekliydi. Oysa, yani Fransa'nın en göz önündeki ve en çok denetlenen bölgesinde kalmak, özellikle Andrea gibi suçta uzmanlaşmış biri için daha da imkansızdı. Bir hendeğin kenarında oturan Andrea başını iki elinin arasına alıp düşünmeye başladı. 10 dakika sonra kafasını kaldırdığında kararını almıştı. Bekleme odasında bir fırsatını bulup askıdan aldığı ve tören giysisinin üzerine giyip düğmelediği paltonun bir tarafına toz bulaştırdı. Ve Chapelle en Serval'e ulaştığında bölgenin tek hanının kapısını gözü pek bir şekilde çaldı. Hancı kapıyı açtı. ''Dostum'' dedi Andrea. ''Mortefontaine'den Senli'ye giderken başa çıkılması güç bir hayvan olan atım ön ayaklarını burkarak beni 10 adım öteye fırlattı. Ailemin büyük endişelere kapılmaması için bu gece Compiègne'de olmam lazım. Kiralık atınız var mı?'' Bir hancının iyi ya da kötü her zaman bir atı vardır. Chapelle en Serval'in hancısı ahıra bakan çocuğu çağırdı. Ona Leblanc'e yerlemesini söyledi. Ardından 7 yaşındaki oğlunu Monsieur'ün terkesine binip 4 ayaklıyı geri getirmesi için uyandırdı. Hancıya 20 frank veren Andrea parayı cebinden çıkarırken bir kartvizitini yere düşürdü. Bu kartvizit kafede Paris'teki arkadaşlarından birine aitti. Böylece Andrea yola koyulduğunda yerden kartviziti alan hancı, atını Saint-Dominique sokağı 25 numarada oturan Sayın Moleon kontuna kiraladığına inandı. Çünkü kartvizitte bu isim ve bu adres yazıyordu. Leblanc hızlı gitmemesine rağmen ölçülü ve düzenli adımlarla yol alıyordu. Andrea, Compiègne'e olan 9 fersahlık mesafeyi 3,5 saatte aştı. Yolcu arabalarının beklediği meydana ulaştığında belediyenin saati 4'ü çalıyordu. Compiègne'de oraya bir kez bile gitmiş olanların hatırlayacağı muhteşem bir otel vardır. Paris çevresindeki gezintilerinde burada bir mola vermiş Andrea, La Clochette La Boutelle hanını hatırlayıp o tarafa yöneldi. Bir sokak lambasının ışığında işaret levhasını gördü ve cebindeki bütün bozuk paraları verdiği çocuğu gönderdi. Önünde 3-4 saat olduğunu ve kendini karşılayacağı yorgunluklara hazırlamanın, bunun içinde iyi bir uyku çekmenin ve nefis bir yemek yemenin en iyisi olacağını düşünerek kapıyı vurdu. Bir çocuk kapıyı açtı. ''Dostum'' dedi Andrea. ''Akşam yemeğini yediğim Saint Jean Asbaoy'dan geliyorum. Gece yarısı geçen arabaya binmeyi düşünüyordum ama bir ahmak gibi arabayı kaçırdım ve 4 saatten beri ormanda dolanıyorum. Bu yüzden bana avluya bakan o şirin küçük odalardan birini verin ve bana soğuk piliç ve bordeaux şarabı getirin.'' Çocukta hiçbir kuşku uyanmadı. Andrea çok sakin konuşuyordu. Ağzında sigarası vardı ve ellerini paltosunun ceplerine sokmuştu. Giysileri şık, sakalı temiz, botları mükemmeldi. Gecikmiş bir komşuydu. Hepsi bu. Çocuk odayı hazırlarken otel sahibi kadın ayağa kalktı. Andrea onu en sevimli gülümsemesiyle selamladı ve ona Compiègne'e son gelişinde kaldığı 3 numarayı verip vermeyeceğini sordu. Ama ne yazık ki 3 numaralı odayı kız kardeşiyle birlikte yolculuk eden genç bir adam tutmuştu. Umutsuzluğa kapılmış gibi görünen Andrea ancak otelci kadının kendisi için hazırlanan 7 numaralı odanın 3 numaradan hiçbir farkı olmadığını söylemesiyle teselli buldu. Ve ayaklarını ısıtıp Şantili'deki son yarışlardan söz ederek odasının hazır olduğunun bildirilmesini bekledi. Andrea'nın avluya bakan şirin odalardan söz etmesi boşuna değildi. Kloş Oteli'nin avlusu kendisine bir gösteri salonu görünümü veren 3 ağaçlık yolu, doğal bir süsleme gibi duran narin sütunları boyunca yükselen Yasemin ve fil baharlarıyla dünyadaki en çekici otel girişlerinden biriydi. Piliç taze, şarap eskiydi. Yanan parlak ateş ışıklar saçıyordu. Andrea sanki başına hiçbir şey gelmemiş gibi büyük bir iştahla yemek yemesine şaşırdı. Ardından yattı ve vicdan azabı çekse bile 20 yaşındaki gençlerin her zaman yaptığı gibi deliksiz bir uykuya daldı. Oysa söylemek zorundayız ki Andrea vicdan azabı çekebilirdi ama böyle bir kaygısı yoktu. İşte Andrea'nın güvenliğini tamamen sağlayacak plan şöyleydi. Gün ağarınca kalkacak, hesabı eksiksiz ödedikten sonra ormana gidecek, resim eğitimi aldığı bahanesiyle bir köylünün konukseverliğinden yararlanacak, bir oduncu giysisi ve bir balta edinecek, üzerindeki zarif giysilerini çıkartıp oduncu kılığına girecek, ardından toprağa bulanmış elleri, kurşun bir tarakla gri bir ton vereceği saçları, eski arkadaşlarının tavsiyelerine uyarak hazırlayacağı bir karışımla esmer bir renk katacağı teniyle ormanlara dalacak, gece yürüyüp gündüz ormanlarda ya da taş ocaklarında uyuyacak ve yerleşim merkezlerine sadece yiyecek almak için uğrayarak en yakın sınıra ulaşacaktı. Andrea sınırı geçtikten sonra elmaslarını paraya dönüştürecek, elmaslarının parasını üzerinde her ihtimale karşı taşıdığı 10 kağıt paraya ekleyecek ve elinde kendi düşüncesine göre kötünün iyisi olan 50 bin frangı olacaktı. Zaten Danglars'ların başlarına gelen felaketin söylentilerini örtbas etmek için ellerinden geleni yapacaklarına da çok güveniyordu. İşte yorgunluğu bir kenara bırakırsak hızla rahat bir uykuya dalmasının nedeni buydu. Zaten Andrea sabah daha erken uyanmak için pencere kanatlarını kapatmamış ve sadece kapının sürgüsünü yitirmek ve yanındaki konsolun üzerine çeliğin keskinliğinden emin olduğu ve yanından hiç ayırmadığı çok sivri bıçağını bırakmakla yetinmişti. Andrea sabah 7 civarında güneşin ılık ve parlak ışınları yüzüne vurunca uyandı. Düzenli çalışan bir beyinde her zaman baskın bir düşünce vardır. Baskın düşünce dememizin nedeni bu düşüncenin uyumadan önce en son akla gelen ve uyandığında akla ilk gelen düşünce olmasıdır. Andrea daha gözlerini tamamen açmadan o baskın düşünce zihninde belirmişti ve daha şimdiden kulağına fazla uyuduğunu söylüyordu. Yatağından fırlayıp pencereye koştu. Avluda bir jandarma vardı. Jandarma hiçbir endişesi olmayan birinin gözünde bile dünyanın en etkileyici şahsiyetlerinden biridir. Ama içini korku kaplamış ve bunun için bazı gerekçeleri olan biri için jandarma üniformasının sarı, mavi ve beyaz renkleri en ürkütücü tonlara bürünür. ''Bu jandarmanın ne işi var?'' diye sordu kendi kendine Andrea. Birden okuyucunun daha önce dikkatini çekmiş olması gereken mantığıyla kendi kendine cevap verdi. ''Bir jandarmanın bir hana gelmesinde şaşılacak bir şey yok, yine de giyinelim.'' Ve genç adam Paris'te sürdürdüğü birkaç aylık şatafatlı yaşamında uşağının yardımıyla giyinirken olduğundan bile daha büyük bir hızla giyindi. ''Tamam,'' dedi Andrea giyinirken. ''Gitmesini bekleyeceğim ve o zaman sıvışacağım.'' Ve bu sözleri söylerken botlarını giymiş, kravatını bağlamıştı. Yeniden pencereye yaklaşıp müslin perdeyi bir kez daha kaldırdı. İlk jandarmanın gitmesiyle iş bitmiyordu. Genç adam aşağı inebileceği tek merdivenin başında ikinci bir mavi, sarı ve beyaz üniforma gördü. Ayrıca atının üstünde elindeki kısa namlulu bir tüfekle bekleyen üçüncü bir jandarma çıkabileceği tek kapının önünde bekliyordu. Bu üçüncü jandarmanın yüzünde öyle anlamlı bir ifade vardı ki, otele girişi tamamen engelleyen meraklılar etrafında bir yarım daire oluşturmuştu. ''Beni arıyorlar,'' dedi Andrea aklına gelen ilk düşünceyi dile getirerek. ''Lanet olsun!'' Yüzünün rengi solan genç adam endişeyle etrafına baktı. Odasının tek çıkışı bu kattaki her oda gibi kendisini herkesin görebileceği dış koridordu. ''İşim bitti!'' dedi aklından geçen ikinci düşünceyi dışa vurarak. Gerçekten de Andrea'nın durumundaki bir adam için tutuklanmanın anlamı duruşmalar, yargı, ölüm, hiç gecikmeyecek olan acımasız bir ölümdü. Bir an titreyerek başını iki elinin arasına sıkıştırdı. O an korkudan az kalsın çıldıracaktı ama kısa süre sonra zihninde çarpışan düşünceler topluluğundan umut veren bir düşünce yayıldı. Solgun dudaklarında ve kasılmış yanaklarında hafif bir gülümseme belirdi. Etrafına baktığında aradığı araç gerecin yani bir kalemin, mürekkebin ve kağıdın yazı masasının mermerinin üstünde durduklarını gördü. Kalemi mürekkebe daldırdı ve kararlı olmasını emrettiği eliyle şu satırları yazdı. ''Hesabı ödeyecek param yok ama ben onursuz biri değilim. Size hesabımdan 10 kat daha çok para eden bu iğneyi rehin bırakıyorum. Gün doğarken kaçtığım için beni bağışlayın ama utanç içindeyim.'' Kravatın iğnesini çıkarıp kağıdın üzerine bıraktı. Ardından sürgüleri kapalı bırakmak yerine açtı. Dışarı çıkarken kapıyı kapamayı unutmuş gibi hafif aralık bıraktı ve çevik hamlelere alışkın biri olarak şöminenin içine süzüldü. Şöminenin önünü kapatan ve Akileus ve Daidama'yı resmeden kağıdın çerçevesini kendine çekti. Küllerin üzerindeki ayak izlerini kendi ayaklarıyla dağıttı ve kendisine hala tek kurtuluş yolu olarak görünen eğimli baca duvarını tırmanmaya başladı. Tam o sırada Andrea'nın ilk gördüğü jandarma bir polis komiseriyle birlikte merdiveni çıkıyordu. Merdivenin başını tutan ve gerektiğinde kapıda duran jandarmadan destek isteyebilecek olan jandarma da arkalarından geliyordu. İşte Andrea'nın var gücüyle karşılamaya hazırlandığı bu ziyaretin koşulları böyleydi. Gün doğarken telgraf işaretleri her yöne gönderilmiş ve neredeyse aynı anda durumdan haberdar olan yerel yönetimler yetkililerine durumu bildirmiş, güvenlik birimleri harekete geçmişti. Kraliyet malikanesinin bir garnizonun bulunduğu bir avcı kenti olan Compiègne'de çok sayıda yetkili, jandarma ve polis komiseri vardı. Bu yüzden telgraftaki talimat ulaşır ulaşmaz araştırmalar başlamıştı ve La Clochette-la-Boutelle kentin en büyük hanı olduğundan işe oradan başlanmıştı. Zaten o gece boyunca belediye konağı hanın hemen yanındaydı, önünde görevde olan nöbetçiler verdikleri raporda geceleyin hana birçok yolcunun geldiğini yazıyordu. Hatta saat 6'da nöbetini devreden nöbetçi, nöbeti başladığında, yani 4'ü birkaç dakika geçe terkesinde köylü bir çocuk bulunan genç bir adamın atından indiğini, köylü çocuğu ve atı gönderdikten sonra La Cloche Oteli'nin kapısını çaldığını ve kapı açıldıktan sonra içeri girdiğini hatırlıyordu. Şüpheler özellikle bu kadar geç bir saatte gelen genç adamın üzerine yoğunlaşıyordu. Bu genç adam da Andrea'dan başkası değildi. İşte polis komiseri ve jandarma onbaşısı Andrea'nın kapısına bu verilerle donanmış bir halde ilerliyorlardı. Odanın kapısı yarı açıktı. "Ah, şuraya bakın," dedi karşı karşıya kaldığı birçok kurnazlıkla tecrübe kazanmış yaşlı bir tilki olan onbaşı. "Yarı açık kapı hayra alamet değildir. Üç sürgüyle kapanmış olmasını tercih ederdim." Gerçekten de Andrea'nın masanın üzerine bırakmış olduğu kağıt ve iğne acı gerçeği doğruluyor ya da destekliyordu. Andrea kaçmıştı. Destekliyordu dememizin nedeni onbaşının tek bir kanıtla yetinmeyen bir adam olmasıydı. Etrafına baktı, gözlerini yatağın altına çevirdi, perdeleri açtı, dolapları araştırdı ve nihayet şöminenin önünde durdu. Andrea'nın önlemleri sayesinde küllerin üzerinde hiçbir iz yoktu. Yine de bu bir çıkış yoluydu ve içinde bulunulan koşullarda her çıkış yolu ciddi bir araştırmaya tabi tutulmalıydı. Bunun üzerine onbaşı getirttiği bir çalı çırpı demetini ve saman yığınını şömineye doldurdu ve havan topu gibi yığını ateşe verdi. Ateş bacanın tuğladan çeperini çatırdattı. Donuk bir duman sütunu bir volkanın kasvetli lavı gibi gökyüzüne doğru yükseldi. Ama onbaşı beklediği gibi kaçığın aşağı düştüğünü göremedi. Çünkü gençliğinden beri toplumla mücadele eden Andrea, saygın onbaşı rütbesine ulaşmış olsa bile bir jandarma kadar deneyimliydi. Bacanın ateşe verileceğini öngören genç adam çatıya çıkmış ve bacanın kenarına büzülmüştü. Bir an için kurtulduğu ümidine kapıldı. Çünkü diğer iki jandarmaya seslenen onbaşı yüksek sesle ''Burada yok!'' diye bağırmıştı. Ama boynunu hafif uzattığında bu saptamayı duyan iki jandarmanın her şey hallolmuş gibi geri çekilecekleri yerde etrafı daha dikkatle incelemeye başladıklarını gördü. O da etrafını inceledi. Sağında 16. yüzyılda inşa edilmiş devasa bir bina kasvetli bir sur gibi yükseliyordu. Ve bu binanın açıklıklarından bakan biri bir dağın tepesinden ovaya bakar gibi bulunduğu çatının her köşesini görebilirdi. Andrea, jandarma onbaşının bu açıklıklarda belireceğini anladı. Fark edilirse mahvolurdu. Çatıların üzerindeki bir kovalamacada kaçma şansı hiç yoktu. Bunun üzerine çıktığı bacadan değil, bir başka bacadan tekrar aşağı inmeye karar verdi. Bakışlarıyla hiç duman çıkmayan bacaları araştırdı ve sürünerek ulaştığı bir bacanın deliğine kimse tarafından görünmeden girdi. Belediye konağının aynı anda açılan bir penceresinde onbaşının başı belirdi. Bu baş bir an için binayı sürükleyen taş kabartmalar gibi hareketsiz kaldı. Ardından umutsuzluğu yansıtan derin bir iç çekişle gözden kayboldu. Temsilcisi olduğu yasa gibi sakin ve ağırbaşlı olan onbaşı, meydanda toplanan kalabalığın yüzlerce sorusuna cevap vermeden hana döndü. ''Ne oldu?'' diye sordu diğer iki jandarma. ''Evet evlatlarım'' diye yanıtladı onbaşı. ''Gerçekten de haydut sabah erkenden kaçıp bizden uzaklaşmış olmalı. Ama Villers-Cotterêts ve Noyon yollarına birlikler göndereceğiz ve ormanı araştırırken hiç kuşkusuz onu yakalayacağız.'' Saygıdeğer onbaşı, jandarma onbaşılarına özgü bir tonda yaptığı açıklamayı henüz bitirmişti ki, uzun bir korku çığlığına eşlik eden çıngırağın çınlaması hanın avlusunda yankılandı.
''Vay canına, bu da neyin nesi?''
diye haykırdı onbaşı. ''İşte acelesi olduğu anlaşılan bir yolcu,'' dedi hancı kadın. ''Çıngırak sesi hangi odadan geliyor?''
''Üç numaradan. Koşun çocuklar.''
O sırada çığlık sesleri daha da yükseldi. Çıngıraklar yeniden çalmaya başladı. Han görevlisi olan çocuk odaya doğru koştu.
''Hayır!''
dedi çocuğu durduran onbaşı. ''Çıngırağı çalan kişinin bu çocuktan başka bir şeye ihtiyacı olduğunu hissediyorum. Ona bir jandarma göndereceğiz.
Üç numarada kim kalıyor?''
Bu akşam kız kardeşiyle birlikte bir posta arabasıyla gelen ve iki yataklı bir oda isteyen genç bir adam. Çıngırak endişe yüklü bir tonlamayla üçüncü kez yankılandı.
''Hadi sayın komiser, beni izleyin.''
''Bir dakika,'' dedi hancı kadın. ''Üç numaralı odada biri dışarıda, diğeri içeride olmak üzere iki merdiven var.''
''Tamam,''
dedi onbaşı.
''Ben içerideki merdivenden gireceğim. Karabinalar dolu mu?'' ''Evet onbaşı.'' ''Tamam, siz dış merdivenin önünde bekleyin. Sizler de kaçmaya kalkışırsa ateş edin. Telgrafın bildirdiğine göre tehlikeli bir cani.''
Onbaşı peşinden gelen komiserle birlikte iç merdivende gözden kaybolurken, Andrea hakkındaki açıklamaları duyan kalabalıktan uğultular yükseldi. İşte olup bitenler. Andrea bacanın üçte ikisini büyük bir ustalıkla inmiş ama orada ayağa kaymıştı ve ellerinden aldığı desteğe rağmen aşağıya büyük bir hızla ve özellikle istemediği kadar gürültü çıkartarak inmişti. Oda boş olsa sorun çıkmayacaktı ama ne yazık ki odada yatanlar vardı. Bir yatakta uyuyan iki kadın bu gürültüyle uyanmıştı. Bakışlarını gürültünün geldiği yöne sabitlemiş ve şöminenin aralığında bir adamın belirdiğini görmüşlerdi. Oteli ayağa kaldıran o korkunç çığlığı sarışın kadın atmış, esmer olanı ise çıngırağın ipini var gücüyle çekerek alarm vermişti. Görüldüğü gibi Andrea'nın talihi yaver gitmiyordu.
''Merhamet edin!''
diye bağırdı. Hitap ettiği kişileri görmeden ve yüzü solmuş, kendini kaybetmiş bir halde.
''Merhamet edin, kimseyi çağırmayın, beni kurtarın, size kötülük yapmak istemiyorum.''
''Katil Andrea!'' diye haykırdı genç kadınlardan biri.
''Eugene, Matmazel Danglars!''
diye mırıldandı içindeki korkunun yerini şaşkınlık alan Cavalcanti.
''İmdat, imdat!''
diye bağırdı çıngırağı Eugene'in hareketsiz ellerinden alan ve ipi arkadaşından daha güçlü bir şekilde çeken Matmazel Darmili.
''Beni kurtarın, peşimdeler!'' dedi ellerini kavuşturan Andrea. ''Acıyın, merhamet edin, beni onlara teslim etmeyin.''
''Çok geç, yukarı çıkıyorlar.'' diye yanıtladı Eugene.
''O zaman beni bir yere saklayın. Gereksiz yere korktuğunuzu söylersiniz. Kuşkuları başka yöne çekip hayatımı kurtarmış olursunuz.''
Battaniyelerinin altında birbirlerine sarılan iki kadın bu yalvarma karşısında sessiz kaldılar. Zihinlerinde tüm kaygıları ve tüm tiksintileri çarpışıyordu.
''Tamam o zaman.'' dedi Eugene. ''Lanet olası adam, geldiğiniz yoldan geri dönün. Biz hiçbir şey söylemeyeceğiz.'' ''İşte, işte!'' diye haykırdı biri sağanlıktan. ''İşte, orada, onu görüyorum!''
Gerçekten de gözünü anahtar deliğine dayayan onbaşı, ayakta duran ve yalvaran Andrea'yı fark etmişti. Şiddetli bir dipçik darbesi kilidi paramparça etti. İki darbe daha sürgüleri yerinden fırlattı. İçeri doğru düşen kapı parçalandı. Avlunun koridoruna açılan diğer kapıya koşan Andrea, kaçmak için kapıyı açtı. Karabinalarıyla kapıda bekleyen iki jandarma ona nişan aldı. Kala kalan Andrea, benzi solmuş, bedeni hafifçe geriye eğilmiş bir halde ayakta duruyordu. Büzülmüş elinde tuttuğu bıçak artık işe yaramazdı. ''Kaçsanıza!'' diye bağırdı. Korkusu azaldıkça yüreğine merhamet dolmaya başlayan Matmazel Darmili. ''Hadi, kaçın!'' ''Ya da kendinizi öldürün!'' dedi Eugene. Arenada yere yığılmış rakibini öldürmesi için gladyatöre baş parmağıyla işaret eden, o Vesta rahibelerini andıran bir ses ve tavırla. Ürperen Andrea genç kıza yozlaşmışlığının onurunun o ulvi vahşetini algılayamadığını belli eden küçümseyici bir gülümsemeyle baktı.
''Kendimi öldürmek mi?'' dedi bıçağını yere atarken. ''Hangi amaçla?''
''Bunu kendiniz söylediniz.'' diye haykırdı Matmazel Danglars. ''Sizi ölüme mahkum edecekler. Sizi canilerin en acımasızı gibi öldürecekler.''
''Hadi canım.''
diye karşılık verdi kollarını kavuşturan Cavalcanti.
''Benim dostlarım var.''
Onbaşı elindeki kılıcıyla ona doğru yürüdü.
''Tamam, tamam.'' dedi Cavalcanti. ''Kılıcınızı kınına sokun yürekli dostum. Teslim olduğuma göre bana bu kadar çalım satmanıza gerek yok.''
Ve ellerini kelepçelemeleri için uzattı. İki genç kız gözlerinin önünde gerçekleşen bu başkalaşımı dehşetle izliyorlardı. Salon adamının maskesi düşmüş bir kürek mahkumuna dönüşmüştü. Kızlara dönen Andrea onlara umursamazlığını belli eden bir gülümsemeyle baktı.
''Sayın babanıza söylememi istediğiniz bir şeyler var mı Matmazel Eugene?'' dedi. ''Çünkü büyük bir ihtimalle Paris'e dönüyorum.''
Eugene yüzünü iki eliyle sakladı.
''Ah şuraya bakın.'' dedi Andrea. ''Utanacağınız bir şey yok ve araba tutup peşimden koşmanıza kızmıyorum. Neredeyse kocanız olmayacak mıydım?''
Ve bu alaycı sözlerin ardından iki kaçak kızı utancın ızdıraplarıyla ve yayılacak söylentilerin endişesiyle baş başa bırakarak çıktı. Bir saat sonra kadın kıyafetleri içinde yolculuk ettikleri arabaya biniyorlardı. Onları kalabalığın bakışlarından korumak için otelin kapısını kapatmışlardı. Yine de kapı açıldığında alev saçan gözleri, mırıldanan dudaklarıyla iki sıra halinde dizilmiş meraklıların arasından geçmek zorunda kaldılar. Eugene perdeleri kapadı ama kimse onu görmese de o kendisine kadar ulaşan sırıtışları hala duyuyordu.
''Ah, dünya neden bir çöl değil ki?'' diye haykırdı Matmazel Darmeli'nin kollarına atılıp. Nerona bir darbede kesilebilmesi için dünyanın tek bir başı olmasını dileten öfkeyle parlıyordu gözleri.
Ertesi gün Brüksel'de Flandre Oteli'nin önünde arabadan indiler. Andrea ise dün konserjeri hapishanesine atılmıştı.